Gülün Adı, Umberto Eco, 20. Ayrım. Hepsi de aynı dedi sertçe başlayıp. Çünkü onlar sapkın. Çünkü onlar laik dünyanın ve sizin de destekler göründüğünüz imparatorluğun düzenini tehlikeye düşürüyorlar. 100 yılı aşkın bir süre önce Brescialı Arnoldo'nun izinden gidenler soylularla kardinallerin evlerini ateşe verdiler. Bunlar Lombardiyalı Pateran sapkınlığının meyveleriydi. Bu sapkınlar hakkında korkunç öyküler biliyorum. Esterbahlı Sezar'da okudum onları. Verona'da San Gedeon Piskoposluk Kurulu üyesi Everardo, kendisini evinde ağırlayan adamın her gece karısı ve çocuklarıyla evden çıktığını fark etmiş. Üçünden birine, hangisine bilmiyorum, nereye gittiklerini ne yaptıklarını sormuş. Gel de gör diye yanıt verilmiş ona. O da artlarından yer altında insanların kadın erkek toplandıkları büyük bir eve gitmiş. Ötekiler sessizlik içinde beklerken sapkınların önde gelenlerinden biri küfürlerle dolu bir konuşma yapmış. Yaşamlarını ve törelerini bozmalarını istemiş. Sonra mum söndürülünce herkes, karısıyla kızı, dulla el değmemiş genç kız, efendiyle köle, hatta daha kötüsü, böyle korkunç şeyler söylediğim için Efendimiz beni bağışlasın, kızı ve kız kardeşi arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin en yakınındakinin üstüne atılmış. Everardo bütün bunları görünce hafif ve kösnül bir genç olduğundan tarikatın üyesiymiş gibi yaparak ev sahibinin kızının mı yoksa başka bir genç kızın mı bilmem yanına yanaşmış. Mum söndürülünce de onunla günah işlemiş. Ne yazık ki 1 yılı aşkın bir süre böyle davranmış. O zaman Everardo içine düştüğü uçurumu görmüş ve o eve sapkınlığın çekiciliğine kapıldığı için değil, kızların çekiciliğine kapıldığı için gittiğini söyleyerek onların ayartmalarından kaçmayı başarmış. Onu kovmuşlar. Ama görüyorsunuz, sapkınların yasası ve yaşamı böyledir. Paterenlerin, Katarların, Johimlerin, her çeşit tincilerin. Hem bunda şaşacak bir şey yok. Onlar bedenin dirileceğine, günahların bedelinin ödeneceğine, cehenneme inanmıyorlar. Hiç ceza görmeksizin her şeyi yapabileceklerini öne sürüyorlar. Kendilerine kateroi, yani katıksız diyorlar. Abbone dedi William, siz bu görkemli ve kutsal manastırın yalıtılmışlığı içinde dünyanın kötülüklerinden uzak yaşıyorsunuz. Kentlerde yaşam sandığınızdan çok daha karmaşıktır. Hem biliyorsunuz, yanılgının da kötülüğün de dereceleri vardır. Lut, Tanrı'nın gönderdiği melekler hakkında bile kötü düşünceler besleyen yurttaşlarından daha az günahkardı. Petrus'un ihaneti, Yahuda'nınkiyle karşılaştırıldığında solda sıfır kalır. Gerçekten de biri bağışlandı, öteki ise bağışlanmadı. Siz paterenlerle Katarları bir tutuyorsunuz. Paterenler, kutsal kilise ananın yasaları çerçevesinde alışkanlıkları düzeltmeye yönelik bir akımdı. Onlar her zaman din adamlarının yaşam biçimlerini düzeltmeye çalışmışlardır. Yüreği temiz olmayan papazlardan kutsama istenmemesini öne sürerek ve yanıldılar ama kuramlarının tek yanılgısıydı bu. Tanrı'nın yasasını değiştirmeyi hiçbir zaman öne sürmediler. Ama Brescialı Arnolda'nın yaydığı Pateren düşünce Roma'da 200 yılı aşkın bir süre önce kırsal yığınları soylularla kardinallerin evlerini yakmaya gitti. Arnaldo, belediye başkanları reform hareketine çekmeye çalıştı. Onu izlemediler. O da yoksullar ve dışlanmışlar arasında destek buldu. Onun daha az yozlaşmış bir kent çağrısına şiddet ve öfkeyle karşılık vermelerinden o sorumlu değildi. Kent her zaman yozdur. Kent bugün sizin, bizim çobanı olduğumuz Tanrı'nın kullarının yaşadıkları yerdir. Zengin din adamlarının yoksul ve aç insanlara erdem üstüne vaaz verdikleri bir rezillik yeridir. Paterenlerin çıkardıkları karışıklıklar bu durumdan doğmuştur. Hüzünlüdür paterenler ama anlaşılmaz değildirler. Katarlar daha başkadır. Onlarınki kilise öğretisinin dışında bir doğu sapkınlığıdır. Onlara yorulan suçları gerçekten işlemiş ya da işlemekte olup olmadıklarını bilmiyorum. Evliliğe karşı olduklarını, cehennemi yasladıklarını biliyorum. İşlemedikleri birçok suçun, yalnızca savundukları, kuşkusuz iğrenç, düşüncelerden ötürü onlara yüklenmiş olup olmadığını soruyorum kendi kendime. Katarların paterenlere karışmadıklarını, her ikisinin de yalnızca aynı iblisçe görünümün sayısız yüzlerinden ikisi olduklarını mı söylüyorsunuz? Bu sapkınlıklarının birçoğunun destekledikleri öğretilerden bağımsız olarak basit insanlar arasında başarı kazandığını, çünkü bu insanlara başka bir yaşam olanağı sunduklarını söylüyorum. Basit insanların çoğu kez öğretilenler konusunda fazla bir şey bilmediklerini söylüyorum. Çoğu zaman basit insan yığınlarının Katar öğretisini paterenlerin öğretisiyle, bunu da genellikle tincilerin öğretisiyle karıştırdıklarını söylüyorum. Basit insanların yaşamı bilgiyle ve bizi bilge kılan uyanık bir ayırt etme duygusuyla aydınlatılmamıştır. Abone. Hastalık ve yoksulluk altında ezilmiştir onların yaşamı. Bilgisizlikle dili bağlanmıştır. Birçokları için bir sapkın gruba katılmak, çoğu kez kendi umarsızlıklarına haykırmanın bir başka yoludur. Bir kardinalin evi, din adamlarının yaşamını yetkinleştirmek için de yakılabilir. Onun hakkında vaaz verdiği cehennemin var olmadığına inandıkları için de. Her zaman yapılan bir şeydir bu. Çünkü yeryüzünde bazen çobanları olduğumuz sürülerin içinde yaşadıkları bir cehennem vardır. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki, tıpkı onların Bulgar Kilisesi'yle Lahip Liprando'nun izinden gidenleri birbirinden ayırt edememeleri gibi, imparatorluk makamları ve onları tutanlar da tincilerle sapkınları çoğu kez birbirinden ayıramamışlardır. İmparatorluk yanlısı gruplar, düşmanlarını yenebilmek için halk arasında Katarcı eğilimleri sık sık yüreklendirdiler. Kanımcı iyi etmediler. Ama şimdi aynı güçlerin sık sık bu gereğinden basit, için için kaynayan, tehlikeli düşmanlardan kendilerini kurtarmak için bir gruba ötekilerin sapkınlıklarını yüklediklerini ve tümünü de ateşe atıp yaktıklarını biliyorum. Size yemin ederim abone, erdemli bir yaşam süren, yoksulluğu ve erdemliği benimseyen ama psikoposlara düşman olan insanların, belki başkalarının işledikleri ama onların işlemedikleri, rastgele cinsel ilişkide bulunmak, eşcinsellik ve ağza alınmaz şeylerle suçlanarak, imparatorluğun ya da özgür kentlerin hizmetindeki laik makamlara teslim edildiklerini kendi gözlerimle gördüm. Basit insanlar kasaplık hayvan gibidir. Düşmana sorun çıkarmaya yaradıkları zaman kullanılırlar. Artık işe yaramaz olunca da kurban edilirler. Yani dedi başrahip açık bir kötülükle, Fra Dolcino ile çılgın adamları ve Gerardo Segarelli ile o iğrenç katiller, kötü Katarlar mıydılar yoksa erdemli Fraticellolar mıydılar? Eşcinsel Bogomiller miydiler yoksa pateren reformcular mı? Gerçeğin nerede yattığını bana söyler misiniz William? Siz ki sapkınlar hakkında onlardan biri sanılacak kadar çok şey biliyorsunuz. Gerçek hiçbir yerde değildir bazen dedi William hüzünle. Görüyor musunuz? Siz bile artık bir sapkını ötekinden ayırt edemiyorsunuz. Hiç olmazsa benim bir kuralım var. Sapkınların Tanrı'nın kullarını bir arada tutan düzeni tehlikeye atan kimseler olduklarını biliyorum. Ve imparatoru destekliyorum. Çünkü bu düzeni benim için güvence altına alıyor. Papayla savaşıyorum. Çünkü tinsel erki, tüccarlar ve loncalarla bağlaşık ve bu düzeni koruyamayacak olan kent psikoposlarına veriyor. Biz bu düzeni yıllarca koruduk. Sapkınlara gelince onlar için tek bir kuralım var. Situx Piskoposu Arnold Amerikus'un sapkınlığından kuşkulanılan Bezirs kenti yurttaşlarını ne yapacaklarını kendisine soranlara verdiği yanıtta özetleniyor bu kural. Tümünü öldürün. Tanrı kendinden yana olanları tanır. William gözlerini indirdi, bir süre sustu. Sonra Bezirs kenti ele geçirildi. Bizimkiler ne onura, ne yaşa, ne cinse baktılar. 20.000'e yakın insan kılıçtan geçirildi. Kıyam sona erince kent yağmalanıp yakıldı dedi. Kutsal bir savaş da önünde sonunda bir savaştır. Belki de bu nedenle kutsal savaşlar olmamalıdır. Ama neler söylüyorum ben. İtalya'yı yakıp yıkmakta olan Ludwig'in haklarını savunmak için bulunuyorum burada. Ben de garip bağlaşıkların oyununa kapıldım. Tincilerle imparatorluk arasındaki bağlaşık garip, imparatorluğun halkın egemenliğini isteyen Marsilio ile bağlaşıklığı da garip. Düşüncelerimiz ve geleneklerimiz öylesine farklı olan sizinle benim aramdaki bağlaşma da garip. Ama iki ortak görevimiz var. Toplantının başarısı ve bir katilin ortaya çıkarılması. Barış içinde yol almaya çalışalım. Başrahip kollarını uzattı. Bana barış öpücüğü verin William birader. Sizin gibi bilgili bir adamla ince tanrı bilim ve ahlak sorunlarını sonsuza dek tartışabilirdik. Ama Paris'teki üstadlar gibi tartışma zevkine kaptırmamalıyız kendimizi. Haklısınız. Önümüzde önemli bir görev var. Uyum içinde yol almalıyız. Bunlardan söz edişimin nedeni arada bir bağ olduğuna inanışım. Anlıyor musunuz? Burada yer alan cinayetlerle tarikatınıza mensup kardeşlerinizin savları arasında olası bir bağ, daha doğrusu başkalarının kurabilecekleri bir bağ. Sizi bunun için uyardım. Avignonluların en küçük bir kuşkuya ya da sezgiye kapılmalarını bunun için önlemeliyiz. Yüce Efendimizin yapacağım soruşturmanın yönünü çizdiğini de düşünmemeli miyim? Son olayların rahiplerden birinin geçmişteki sapkınlığı ile ilgili karanlık bir öyküden kaynaklanmış olabileceğine mi inanıyorsunuz? Başrahip yüzünde hiçbir ifade belirmeksizin William'a bakarak birkaç saniye sustu. Sonra, "Bu üzücü olayın soruşturmasını siz yapacaksınız," dedi. "Kuşkulu olmak, hatta yersiz kuşkuya kapılmayı bile göze almak sizin hakkınız. Ben yalnızca başrahibim burada. Şunu da ekleyeyim. Rahiplerden birinin geçmişinin yerinde bir kuşku yarattığını bilseydim, bu zararlı otu kendi ellerimle söküp atardım. Benim bildiğimi siz de biliyorsunuz. Bilmediklerimin ise sizin bilgeliğiniz sayesinde aydınlığa kavuşması doğru olacaktır. Ama ne olursa olsun, her zaman ve her şeyden önce bana bilgi verin." Selam vererek kiliseden çıktı. "Olay gittikçe karmaşıklaşıyor sevgili Atso," dedi William karanlık bir yüzle. "Biz bir el yazmasının ardından koşalım, gereğinden çok meraklı bazı rahiplerin, gereğinden sert tartışmalarıyla, bazılarının da gereğinden kösnül yaşantılarıyla ilgilenelim derken, şimdi de bambaşka bir iz giderek belirginleşiyor. Demek ki kilerci ile birlikte Salvatore denen o garip hayvan da geldi buraya. Ama şimdi gidip dinlenelim. Çünkü bütün geceyi uyanık geçirmeyi tasarladık." "Demek bu gece kitaplığa gitmeyi hala tasarlıyorsunuz. Bu ilk ipucundan vazgeçmiyor musunuz?" "Kesinlikle hayır. Hem iki ayrı ipucunun söz konusu olduğunu söyleyen kim? Sonra şu kilerci öyküsü belki de başrahibin kuşkusundan başka bir şey değildir." Hacılar konuk evine doğru yöneldi. Eşiğe varınca durdu ve daha önceki konuşmasını sürdürüyormuş gibi konuştu. "Aslında başrahip Adelmo ile ilgili soruşturma yapmamı genç rahipler arasında sağlıksız bir şeyler olduğunu düşündüğü zaman istedi benden. Ama şimdi Venantius'un ölümü başka kuşkular uyandırınca belki de başrahip gizemin anahtarının kitaplıkta olduğunu sezinledi. Ama orada da araştırma yapılmasını istemiyor. Bu yüzden dikkatimi Aedificum'dan uzaklaştırmak için kilerciyi ipucu olarak sunuyor bana." "Peki ama niçin istemesin?" "Çok soru sorma. Başrahip bana daha en başında kitaplığın dokunulmazlığı olduğunu söyledi. Kendince haklı nedenleri olsa gerek. Belki o da Adelmo'nun ölümüyle ilgisi olabileceğini düşünmediği bir olaya karışmıştır da şimdi rezaletin büyüdüğünün, kendisini de içine alabileceğinin farkına varıyordur. Gerçeğin ortaya çıkmasını da istemiyor ya da en azından benim ortaya çıkarmamı istemiyor. Öyleyse Tanrı'nın unuttuğu bir yerde yaşıyoruz biz," dedim tedirgin. "Sen Tanrı'nın kendilerinden razı olduğu insanlara rastladın mı hiç?" diye sordu William, upuzun boyunun tepesinden bakarak. Sonra beni dinlenmeye gönderdi. Yatağıma yatarken babamın beni dünyaya dolaşmaya göndermemesi gerektiği, dünyanın sandığımdan daha karmaşık olduğu sonucuna vardım. Gereğinden çok şey öğreniyordum. "Beni aslanın ağzından koru," diye dua ettim uykuya dalarken. İkinci gün. Gün batımından sonra. Bu kısa bölümde yaşlı Alinardo, labirente ve oraya nasıl girileceğine dair çok ilginç şeyler anlatıyor. Uyandığımda neredeyse akşam yemeği çanları çalıyordu. Donuk ve sersem gibi hissediyordum kendimi. Çünkü gündüz uykusu bedenin günahı gibidir. Ne denli çok işlenirse, o denli çok istenir. Gene de insan kendini mutsuz hisseder. Aynı zamanda hem doygun hem de doymamış. William hücresinde yoktu. Çok erken kalktığı açıktı. Biraz dolaştıktan sonra onu Aedificum'a çıkarken buldum. bana yazı salonunda incelemeyi kaldığı yerden sürdürmek için Venantius'un masasına yaklaşmaya çalışırken katalogların sayfalarını çevirdiğini, rahiplerin çalışmalarına göz attığını söyledi. Ama şu ya da bu nedenle hiçbiri o kağıtları karıştırmasını istemiyormuş gibi görünüyordu. Önce bazı değerli minyatürleri göstermek için Malachi yaklaşmıştı yanına. Sonra Benno sudan bahanelerle oyalamıştı onu. Daha sonra da incelemelerini sürdürmek için eğildiğinde Berenger ona yardım önererek çevresinde dönenmeye koyulmuştu. Sonunda Malachi üstadımın Venantius'a ait şeylerle uğraşmaya ciddi ciddi niyetli olduğunu görünce ölünün kağıtlarını karıştırmadan önce başşahibin iznini almasının iyi olacağını apaçık söylemişti ona. Kendisi bile kütüphaneci olduğu halde disipline duyduğu saygıdan ötürü kağıtlara bakmaktan kaçınmıştı. Hem William'ın kendisinden istediği gibi hiç kimse yaklaşmamıştı o masaya. Başşahibin buyruğu olmaksızın da yaklaşamayacaktı. William, başşahibin kendisine tüm manastırda inceleme yapmak için izin vermiş olduğunu belirtmişti. Bunun üzerine Malachi, içinde pek de kötülük olmadığı söylenemeyecek bir sesle, başşahibin yazı salonunda ya da Tanrı korusun, kitaplıkta da dilediği gibi dolaşmasına da izin verip vermediğini sormuştu ona. William, Venantius'un kağıtları çevresindeki bütün bu davranışların ve korkuların, onların ne olduklarına bakma isteğini doğal olarak artırsa da, Malachi'ye karşı bir güç gösterisine girişmenin sırası olmadığını anlamıştı. Ama o gece nasıl olacağını hala bilmemekle birlikte oraya geri dönmeyi öylesine aklına koymuştu ki olay çıkarmamaya karar vermişti. Bununla birlikte eğer gerçeği öğrenme susuzluğundan kaynaklanmasaydı fazlasıyla inatçı, belki de kınanacak öc alma düşünceleri besliyordu içinde. Yemek salonuna girmeden önce akşam serinliğinde uyku bulutlarını dağıtmak için dehlizde küçük bir gezinti daha yaptık. Derin düşünceye dalmış birkaç rahip hala orada dolaşıyordu. Dehlizin açıldığı bahçede iyiden iyiye güçten düşmüş, kilisede dua ettiği zamanlar dışında günün büyük bir bölümünü ağaçlar arasında geçiren Grotta Ferratalı yaşlı mı yaşlı Alinardo'yu fark ettik. Soğuğu duymuyormuş gibi sundurmanın dış kısmında oturuyordu. William ona birkaç merhaba sözcüğü söyledi. Yaşlı adam birisinin kendisine ilgi duymasına sevinmiş gibiydi. Dingin bir gün dedi William. Tanrı'ya şükür diye yanıtladı yaşlı adam. Cennet dingin ama yeryüzü karanlık. Venantius'u iyi tanır mıydınız? Venantius kim dedi yaşlı adam. Sonra gözlerinde bir ışık yandı. Ha, şu ölen delikanlı. Hayvan manastırda dolaşıyor. Hangi hayvan? Denizden gelen koca hayvan. 7 başlı, 10 boynuzlu, 10 boynuzunda 10 taç, başlarında 3 küfür sözcüğü. Pars'a benzeyen bir hayvan. Ayakları ayınınkilere, ağzı bir aslanın ağzına benziyor. Onu gördüm ben. Nerede gördünüz, kitaplıkta mı? Kitaplıkta mı? Niçin? Yıllar var ki yazı salonuna gitmiyorum. Kitaplığı da hiç görmedim. Kitaplığa kimse girmez. Kitaplığa girenleri tanıdım ben. Kimi? Malachi'yi mi, Berenger'ı mı? Yok, hayır diye güldü yaşlı adam. Keyifli bir sesle. Eskisini. Malachi'den önceki kütüphaneciyi. Yıllarca önce. Kimdi o? Anımsamıyorum. Malachi daha gençken öldü o. Malachi'nin üstadından önce gelen de genç kütüphaneci yardımcısıydı. Ben de gençtim o zaman. Ama kitaplığa hiç adımımı atmadım. Labirent? Kitaplık mı labirent? Bu dünya tipik bir labirent gibidir dedi. Tane tane, dalgın, yaşlı adam. Girişi kolay, çıkışı çetindir. Kitaplık kocaman bir labirenttir. Dünya labirentinin simgesi içine girersin. Ama dışarı çıkıp çıkamayacağını bilmezsin. Herkül tapınağının sütunlarından içeri girmemeli. Aidefecum'un kapılarını kilitliyken kitaplığa nasıl girildiğini bilmiyorsunuz demek. Aa, biliyorum diye güldü yaşlı adam. Birçokları bilir bunu. Kemik mezarlığından geçersin. Kemik mezarlığından geçebilirsin ama kemik mezarlığından geçmek istemezsin. Ölü rahipler nöbet tutarlar. Nöbet tutan ölü rahipler geceleri ellerinde mumla kitaplıkta dolaşanlar olmasın? Mumlar mı? Yaşlı adam şaşırmış görünüyordu. Hiç böyle bir şey duymadım. Ölü rahipler kemik mezarlığında durur. Kemikler yavaş yavaş mezarlıktan düşüp orada toplanarak girişi kapatır. Sen hiç şapeldeki kemik mezarlığına açılan sunağı görmedin mi? Kilisenin kanadını açtıktan sonra soldan üçüncü değil mi? Üçüncü mü? Belki de. Sunak taşında 1000 iskelet oyulmuş olan. Sağdan 4. kafatası. Gözlerine bas. Kendini kemik mezarlığında bulursun. Ama sakın gitme oraya. Ben hiç gitmedim. Başrahip kızar sonra. Peki hayvan? Hayvanı nerede gördün? Hayvanı mı? Ha, Deccali. Neredeyse gelir. 1000 yıl doldu, bekliyoruz onu. 1000 yılı dolalı 300 yıl geçti ama gelmedi. Deccal 1000 yıl dolunca gelmez. 1000 yıl dolunca doğruların egemenliği başlar. Sonra doğruları şaşırtmak için Deccal gelir. Sonra da son savaş olacak. Ama doğrular 1000 yıl hüküm sürecekler dedi William. Ya İsa'nın ölümünden 1. 1000 yılın sonuna dek egemen oldular ki Deccal'in o zaman gelmesi gerekirdi. Ya da daha egemenlik sürmediler. Deccal'in gelmesi de daha çok uzak. 1000 yıl İsa'nın ölümünden değil, Konstantinus'un bağışından başlayarak hesaplanır. 1000 yıl şimdi doldu. Doğruların egemenliği şimdi mi sona eriyor yani? Bilmiyorum. Artık bilmiyorum. Yorgunum. Hesaplamak güç. Libena'dan Tanrı razı olsun, o hesapladı. Jorge'ye sor. O gençtir, daha iyi anımsar. Ama vakit doldu. 7 borazanı işitmedin mi? 7 borazanı mı? Niçin? Öteki oğlanın minyatürcünün nasıl öldüğünü işitmedin mi? Birinci melek ilk borazana üfledi ve kanla karışık is ve ateş çıktı. İkinci melek ikinci borazana üfledi ve denizin 1/3 kana dönüştü. İkinci oğlan kan denizinde boğulmadı mı? Üçüncü borazanı bekle. Denizdeki canlıların 1/3 ölecek. Tanrı bizi cezalandırıyor. Manastırı kuşatan tüm dünyaya sapkınlık bulaştı. Söylediklerine göre Roma tahtında sapık bir papa oturuyormuş. Kutsal ekmekle büyü yapıyor, sonra da onunla müren balıklarını besliyormuş. İçimizden birisi de yasağı çiğnedi. Labirentin mührünü kırdı. Kim söyledi bunu sana? İşittim. Herkes manastıra günahın girdiğini fısıldıyor. Hiç nohut var mı sende? Bana yöneltilmiş olan bu soru şaşırttı beni. Hayır, bende nohut yok dedim şaşkın. Gelecek sefer biraz nohut getir bana. Yumuşayıncaya dek ağzında tutuyorum onları. Dişsiz ağzımı görüyor musun? Tükürük salgılamaya yarıyor. Su yaşamın kaynağıdır. Yarın nohut getirecek misin bana? Yarın size nohut getireceğim dedim. Ama yaşlı adam uyuyakalmıştı. Yanından ayrılıp yemekhaneye gittik. Ne demek istedi sizce diye sordum üstadıma. Kutsal 1000 yıl çılgınlığı hoşuna gidiyor. Sözlerinin hangisi doğru, hangisi yanlış ayırt etmek güç. Ama Aide Fükum'a nasıl girileceği konusunda bize ipucu verdiğini inanıyorum. Dün Malachi'nin çıktığı şapeli gördüm. Gerçekten de taştan bir sunak var orada. Altlığına kafatası kabartmaları yapılmış. Bu gece deneyeceğiz bakalım. 20. ayrımın sonu sayfa 233, devamı 21. ayrımda.